Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Recep Özdem ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında yeni ve güneşli bir Ankara gününde sizlerleyiz. Takvim yaprakları 30 Aralık 2021 Perşembe'yi gösteriyor. Sizlerle birlikte koca bir yılı geride bırakıyoruz. Bizi dünyanın neresinden dinliyorsanız sesimizin ulaştığı tüm şehirlere, siz sevgili dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebilirsiniz. Duygu, düşünce ve isteklerinizi iletmek isterseniz Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, her perşembe olduğu gibi bugün de ilk bölümde Sağlıcakla köşemizde sizlerle olacağız. Efendim 2021 yılını geride bırakırken yılın son Sağlıcakla köşesinde yeni yıla sağlıkla taze bir giriş yapmak için bitkilerden bilinçli ve doğru yararlanma tavsiyeleri alalım. Ayrıca bedenimizi tazelerken zihnimizi de tazelemeye yönelik neler yapabiliriz, bu konuyu konuşalım istedik. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın telefon bağlantımızda bizlerle olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, yine her perşembe olduğu gibi ikinci bölümde Çalışanların Dünyası köşemizde sizlerle olacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. 2021 yılında çalışma hayatının önemli olaylarını, kamu toplu iş sözleşmelerini iş yaşamında çözüme kavuşturulan ve yeni yılda çözüm bekleyen meseleleri konuşacağız. Şimdi sizler için seçtiğimiz güzel bir müzik geliyor kulaklarınıza. Güne Bakan başladı.
Sevgilim aklıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Sen de tek sevgilim aklıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Thank you. çıktım bu seher. Öksüz kumru gibi güller laleler. Sen niye yalnızsın sordular eller. Gurbetse sevgilim aklıma düştü nazende. Sevgilim yadıma düştün. Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün.
Sağlıcakla. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlıcakla köşemizle devam ediyor. Bu hafta yine çok güzel bir konuyu konuşacağız. İşte 2021 yılını geride bırakıyoruz. 2022'ye merhaba diyoruz. Bu yeni yılda tazelenmek için, kendimizi daha iyi hissetmek, sağlıklı olmak için bitkilerden nasıl faydalanabiliriz? Bu konuyu konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın hocamız şu anda telefon attığımızda. Nuray hocam merhaba, hoş geldiniz Güne Bakan'a.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, yeni yıla merhaba diyeceğiz. Birkaç gün kaldı. Bu yıl 2021 yılında çok şey yaşadı dünya. İşte koronavirüs, buna bağlı olarak pek çok yakınımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Yangınlar, seller, çeşitli afetler yaşadık. İnşallah 2022'de daha güzel şeylerle karşılaşırız. Sağlık, huzur, mutluluk getirir 2022 yılı. Öyle temennilerde bulunuyoruz, böyle dua ediyoruz. Bugün sizinle yeni yıla girerken bitkilerden nasıl faydalanabiliriz? Bunu konuşacağız, ancak buna geçmeden önce 2021 yılına veda ederken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM dinleyicileri için neler söylemek istersiniz? Sizin duygu ve düşüncelerinizi alalım.
Evet, 2021 yılı gerçekten hepimiz için zor bir yıl oldu. Yazın aslında biraz rahatlamıştık. Biraz pandemiyi biz unuttuk. Hı hı. Aslında pandemi devam ediyordu ama biraz unuttuk. Hep açık havalarda olduğumuz için birazcık rahatladık. Ama havalar soğudu, okullar açıldı, bizler işlerimize geri döndük. Böyle olunca pandemi korkulu yüzünü biraz daha bize göstermeye başladı. Bir taraftan gripti, soğuk algınlıklarıydı. Bu tip hastalıklar geri geldi. Ama Allah'tan işte aşılama programı devam etti. Çoğumuz imkan dahilinde çoğumuz aslında aşılandı. Maskeye dikkat ettik, mesafeye dikkat ettik. Umuyorum şimdi hani yıl sonunda da 31 Aralık'ta da aynı hassasiyeti göstereceğiz. Hani tabii ki hepimiz aslında bir yorulduk. Biraz böyle sevdiklerimize sarılmak istiyoruz. Onlarla maskesiz yüzlerini görmek istiyoruz.
Evet,
daha
evet.
Güzel olayları birlikte paylaşmak istiyoruz. Ama hani pandemi ne yazık ki bizimle, bunu unutmamamız gerekiyor. 31 Aralık'ta yılbaşı nedeniyle birazcık daha gevşiyoruz çoğumuz. Ama aynı konulara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Maskemiz, mesafemiz, hani tabii ki bir yılı sağlıklı bir şekilde tamamlıyor olabilmek büyük bir başarı. Bunu kutlamamız lazım insan olarak. Bütün dünyada bu şekilde. Ama dikkati de elden bırakmamamız gerekiyor. 2021 bitmeden benim söylemek istediklerim bunlar. Ama şunu unutmayalım. Şu anda ayaktayız. sağlıklıyız. Bu büyük bir başarı. O yüzden bu konuda neler yaptıysak, işte maskemizi taktıysak, kapalı yerlerde geçirdiğimiz zamanları kısıtladıysak, aşılarımızı olduysak bunlara yine dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet. Hocam, insan sosyal bir varlık. Tabii sosyalleşmeye ihtiyaç duyuyoruz. İnsanların arasına karışıp şöyle merhaba demek, onlara sarılmak istiyoruz. Fakat evet, tabii bu pandemi koşulları nedeniyle bunları yapamıyoruz. Uzun zaman evlerimize de kapalı kalmıştık. Fakat güzel günlerin geleceğini ümit ederek bu fedakarlıklarda bulunmamız şart görünüyor. Eğer evet, biz kendimize dikkat edersek ancak güzel günlere kavuşabiliriz. Yani her karanlığın ardında aslında bir aydınlık var. Bunlar da zor günler. Zor günler elbette gelip geçer. Fakat biz bu süreç içerisinde neler yapabiliriz? Bu evet, gösterdiğimiz tavırlar geleceğimizi etkileyecek, değil mi?
Doğru, doğru, kesinlikle doğru. Şimdi bunun 31 Aralık'ta hani yılbaşı kutlamamız da aslında bunların içinde. 31 Aralık'ta nasıl davranacağız? Tabii. Bunu da unutmamız gerekiyor.
Evet. Şimdi sizlerle ve Ömür Hocam'la bitkileri konuşuyoruz, tıbbi bitkileri, evet, aromatik yağları, suları konuşuyoruz. Bunların hepsi sağlık için, sağlıkla kalmak için. 2022'ye bir giriş yapmak için, iyi bir giriş yapmak için bitkilerden nasıl yararlanabiliriz? Buradan devam edelim isterseniz.
Şöyle, şimdi ben yılın son programı ve yarın da yılbaşı olduğu için, 31 Aralık olduğu için biraz oradan hemen başlamak istedim. Hı hı. Şimdi bir kere hepimiz yediğimizi içtiğimizi birazcık abartıyoruz galiba. 31 Aralık'ta işte diyetlere herkes biraz bir gevşetiyor, diyetlere biraz ara veriyor. Hani bir günlük ne olacak, biraz daha pasta yiyebilirim ben, işte kuru yemişler yerim. cipsler, işte kolalar, bunların hepsini içerim, hatta hepsi bir arada. Böyle de gece 12'yi bekliyoruz ya çoğunlukla, gece 12'den sonra evet, 2022 olacak, böyle uzun bir döneme yayılan bir yemek kısmı oluyor. Öyle olduğu zaman da işte bazılarımızın aslında mideleri de çok hassas. Bu sefer ertesi gün bir pişmanlık haliyle birlikte bir takım rahatsızlıklar yaşıyor olabiliyoruz.
Bir de gece geç saatlerde yemek hiç doğru değil. Hele bir de pandemide kesinlikle, zaten hepimiz kilo aldık.
Evet, evet, kesinlikle çok doğru. Onunla birlikte işte çok karıştırdığımız için kuru yemişler, tatlılar, meyveler, biraz ağırca olan yemekler, böyle sabah bazıları bulantıyla uyanıyor. Onlara önerim, İlk başta zencefil kökü olabilir. Mesela zencefil kökünden çay olarak hazırlanabilir. Zencefil kökünden hazırlanan çay tüketilebilir veya bazen de bu toz edilmiş halde de tüketilebilir günde 3 keze kadar. Ama aslında hani bizde geleneksel olarak kullanılan hep annelerimizin bize yaptığı bir nane limon kaynatma vardır. Aslında yine o şekilde de kullanılabilir ama nane limonu biz yaparken nasıl hazırlayacağız? Nane yapraklarını cezveye koyup böyle limonun bir orta büyüklükteki limonun yani dörtte biri gibi bir kısmının limon suyunu sıkıp o kalan kabuğunu da cezveye koyacağız. Sonra üzerine soğuk su koyup kaynatıp bir uzun süre değil, sadece bir taşım kaynatıp, hı hı, ondan sonra biraz demlemeye bırakıp içerek tüketebiliriz. Şimdi bir taraftan bulantı dışında hazımsızlık büyük ihtimalle birçoğumuz yaşayacak. Çünkü çok normalde yediğimizin çok üstünde yediğimiz için.
Ne yazık ki.
O zaman mesela yine nane çayı, ada çayı hazırlanabilir. Biberiye çayı hazırlanabilir. Karanfil çayı hazırlanabilir. Bunlar eğer kişinin herhangi bir sağlık problemi yoksa, bunlardan herhangi birine hassasiyeti yoksa bunları kullanıyor olabilir. Aslında ıhlamur ve papatya çayları da mideyi de sakinleştiren çaylardır bunlar. Bunlar yine tüketilebilir. tuzlu yiyecekler, özellikle işte kuru yemişler, ciltler çok tüketilince biraz şişkinlik hali de olabiliyor. Böyle ödemli bir şekilde
ödem
uyanıyor.
Ödem artırıcı değil mi?
Evet, uyanabiliriz. Ödem çözmeye yardımcı olması için de mesela fesleğen çayı, funda yaprağı çayı, yeşil çay gibi çaylar tüketilebilir. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Ödem eğer işte kişinin kalp rahatsızlığı veya böbrek rahatsızlığı varsa hani onlarla ilgili bir takım belirtiler anlamına da geldiği için bu konulara mutlaka dikkat etmek lazım.
Evet.
Sağlıklı kişiler için kastediyorum. Hani normalde herhangi bir rahatsızlığı olmayan ama çok tuzlu tüketildiği için, tuzlu yiyecekler, gıdalar tüketildiği için kişinin ödemi varsa bu tip çaylar tüketilebilir.
Hocam, bizler için yaratılmış o kadar çok şifalı bitki var ki, fakat şunu gözlemliyorum. Ne kadar bir şifalı bitki varsa hiçbiri de neredeyse damak tadımıza uygun değil. O yüzden de içmekten biraz kaçınıyoruz. Ne dersiniz bu konuda?
Doğru. Mesela şimdi yeşil çay diyoruz. Yeşil çayı kendi haliyle çok fazla hoşlanmayabiliyoruz. Ama onu içine biraz işte limon belki sıkarak veya farklı bir çayla aromasını birazcık değiştirerek bu şekilde kullanabiliriz. Çünkü aslında yavaş yavaş böyle daha sağlıklı, daha zinde hissetmek için bu zararlı içecekler yerine bizim günlük beslenme rutinimize daha sağlıklı çayları eklesek aslında çok güzel olacak. Tabii ki bizim geleneksel olarak çok tükettiğimiz siyah çay da sağlıklı bir çay. Zaten yeşil çay dediğimiz siyah çayla aynı bitki. Aslında sadece bir onun üretimi sırasında bir farklı bir mekanizma var. Çünkü normalde siyah çay yapılırken soldurma aşaması vardır. O soldurma kısmı olmadan doğrudan böyle bazen işte yüksek ısı uygulanır veya işte kavrularak farklı bir yöntemle hazırlanır yeşil çay. Yoksa yeşil çay bildiğimiz çay. Farklı bir bitki değil. Aynı çaydan bahsediyoruz. Hatta bu yüzden şuna da dikkat etmek gerekiyor. Bazı kişiler işte diyorlar ki ben çay içince uyuyamıyorum. İçinde kafein var çok yüksek. O yüzden ben onun yerine yeşil çay içiyorum diyorlar. Aslında burada bir yanılgı var. Buna dikkat etmek lazım. Yeşil çayda da yine aynı oranda kafein bulunuyor.
Hocam, biz çaykolik bir milletiz ama siyah çayı içiyoruz çoğunlukla. Bu konuda ilerleyen zamanlarda, hatta yeni yılda sizden tavsiyeler almak isteriz. Hani sağlıklı ve kaliteli bir çay nasıl demlenir, nasıl tüketilir, ne kadar süre içerisinde tüketilmesi gerekir, bunu da konuşmak isterim sizinle.
Olur tabii ki, tabii ki. Kuşburnu çayı mesela katılabilir. Yine aslında antioksidan etkisi yüksek, biraz daha lezzeti daha güzel. Afrika bamyası çiçeği aslında birçok bu piyasadaki çayların içine hani koku ve tat düzeltici olarak da katılıyor. Ve yine çok antioksidan ve lezzeti de hoştur. Rengi de çok güzeldir. Böyle çok koyu bir pembe, böyle işte kırmızı bir renk verir. O yüzden biraz buruk tadı vardır sadece. Ama tatlandırarak yine tüketilebilir. Aslında bu da yine günlük rutine katılabilir.
Hocam, kakulenin de çok güzel bir aroması, kokusu var. Bunu da bazı çaylara katabilir miyiz?
Katılabilir tabii ki ama söyleyeyim ki bunlar aslında hep biraz zevke göre ve eğer hani ona bir hassasiyeti yoksa, o bitkiye hassasiyeti yoksa kişinin, o da bunları kullanabilir.
Peki. Şimdi süremizin de yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Şimdi tazelenmekten bahsediyoruz ya, yeni yıla şöyle tazecik girelim. Böyle kendimizi biraz daha dinç hissederek girelim diyoruz ya. Tazelenmek sadece fiziksel mi olur, yoksa zihnimizde tazelenebilir mi?
Tabii ki. Şimdi zaten hani bu pandemide çok zorlu bir süreçti ama bununla birlikte hayat da devam ediyor. O yüzden hepimizin yaşadığı kişisel birçok olay var, stres kaynağı olan. O yüzden bu durumlarda da bu mental yorgunlukta, mental halsizlikte de kullanabileceğimiz bazı bitkiler var. Bunlardan bir tanesi mesela ginseng. Ginseng bizim beslenme rutinimizde olmayan, geleneksel bir bitki değil ama ginseng de yine hem çay olarak tüketilebilir ama çay olması dışında aslında piyasada standartize ekstreleri de var, bitmiş ürünleri de var. Onlar da yine kullanılabilir. Veya İngiliz lavantası çiçeğinden hazırlanan çaylar tüketiliyor olabilir. Melisa yaprağı, oğulotu yaprağı çayı tüketilebilir. Aslında bu oğulotu yaprağı çayı bir taraftan bizi hem sakinleştirir, bu bir taraftan spazm çözer, gaz da giderir, bu hazımsızlıkta da faydalıdır. Yani bazı bitkiler var ki aslında aynı anda hani birçok yönde bize faydalı olabilir. O şekilde de kullanılabilir. Hı-hı. Veya bu zihinsel yorgunluk için aslında yine yağlardan da faydalanabiliriz.
Hangi yağlar böyle, peki bunlar?
Mesela turunç yaprağı uçucu yağından faydalanabiliriz. Onun işte stresi azaltıcı, sakinleştirici etkileri vardır. Bunun için bir işte buharlaştırıcı yardımıyla oda içine yine püskürtülebilir. Veya ılık banyo suyuna 3-4 damla ilave edilip hani bu su içinde banyo yapılarak da bir sakinleştirebilir. Portakal kabuğu uçucu yağının benzer bir şekilde yine etkisi vardır. Bu işte buhurdanlıklar veya difüzör dediklerimize 5-6 damla uçucu yağ eklenir. Ama hani bir saatten daha uzun süre bunun çok solunması istenmez. Veya reyhan uçucu yağı, reyhan uçucu yağından da yine buhurdanlıkta bir odaya salınarak bunlardan da bu şekilde faydalanılabilir. Hani sadece böyle içerek değil aslında odanın havasını değiştirerek de biraz zihnimizi de tazelemeye yardımcı olabilir bunlarda.
Siz anlatırken ben not aldım. Not alma imkanı olmayan dinleyicilerimiz varsa onlar da kalem kağıtlarını hazırlasınlar. Ben tekrar edeyim. Zihinsel yorgunluk için şunları söylediniz. Turunç yaprağı uçucu yağ, portakal kabuğu uçucu yağ ve reyhan uçucu yağ.
Evet.
Bunları kullanabiliriz.
Evet, ama reyhan uçucu yağı deyince fesleğenle karıştırılmaması lazım. Yani bizim bildiğimiz genel reyhan olarak, geleneksel olarak kullandığımız bitkinin uçucu yağından bahsediyorum. Yaprak, çiçek ve tomurcuklarından distilasyonla elde edilen böyle uçucu yağ.
Evet. Doğru bir şekilde kullanalım ki faydasını görelim. Sonra kullanıyoruz. Aa, bunu uzmanı hocası söyledi ama kullandığı faydasını göremiyorum diye şikayet edenler var.
Evet, evet.
Bunlara dikkat etmek gerek. Hocam az önce ginseng'den bahsettiniz. Bu konuya tekrar dönmek istiyorum. Ginseng'in hafızaya bir etkisi var mı?
Ginseng aslında şöyle hem mental hem fiziksel yorgunlukta, halsizlikte, konsantrasyon kaybında kullanılır. Hani zihinsel ve fiziksel kapasiteyi artırmak amacıyla kullanılan bir bitkidir. Hı hı. Zaten hem Avrupa İlaç Ajansı monograflarında, ESCOP monograflarında, bizim kitaplarımızda, bu Ömür Hocalarla birlikte hazırladığımız işte A'dan Z'ye tıbbi bitkilerde her yerde bu endikasyonları tanımlıdır. Ve bu endikasyonla Avrupa'da reçete edilebilen bir bitkidir.
Önemli bir bitki. Evet, hocam gerek şahsımda gerek de çevremizde bu dikkat dağınıklığına çok rastlıyorum. Bunun için tavsiye edebileceğiniz bitki ya da uçucu yağ var mı?
Dikkat dağınıklığında yardımcı olabilir diye işte ginseng'i yine söyleyebiliyorum size konsantrasyon kaybı için. Bazı yağların bu şekilde etkilerinden bahsediliyor. Yine yanlış bir algı olmasın. Ginkgo biloba bitkisini birçok kişi bu amaçla kullanıyor aslında ama ginkgo biloba bitkisi eğer sadece serebral fonksiyonel hani böyle bir belirli bir yaştan sonra bir bozukluk varsa etkilidir. Bunu burada bir söylemek istiyorum. Çünkü sınavlara girecek çocuklara bazen bu bitki veriliyor. Onda mutlaka dikkat edilmesi lazım. Hani tabii ki işte onda da antioksidan etkileri vardır. O şekilde faydası olabilir. Ama kesinlikle hani konsantrasyon artırmak veya zihin açmak amaçlı genç bireylerde kullanılmaması gerekenlerdendir. Ama işte bahçe nanesi uçucu yağı, yine limon çiçeği uçucu yağı, melisa uçucu yağı, hatta zerdeçal uçucu yağı, bunlar işte zihin açıcı, hafıza güçlendirici etkileri olabilir diye aromaterapide kullanılan yağlardandır.
Peki. Sizden çok güzel tavsiyeler aldık. Ben de notlarımı tuttum bu arada. İnşallah bunları uygulayarak yeni yıla daha böyle mutlu, daha böyle sağlıklı girmeyi ümit ediyorum. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, bu önemli bilgileri aktardığınız için. İnşallah yeni yılda sizle tekrar yayınlar yapmak üzere.
Evet, ben teşekkür ediyorum. Hepimize mutlu yıllar diyorum.
İyi yıllar diliyorum ben de. Hoşçakalın.
En başta. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlıcakla köşemizde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisiyle yeni yıla girerken bitkilerden nasıl yararlanabiliriz bu konuyu konuştuk. Güne Bakan müzikte devam ediyor.
O bir hayırsızdı, neden gönül arıyor? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı, neden gönül arıyor? Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biri. Ah, unut onu gönlüm, unut onu sen de. Unut onu gönlüm, unut onu sen de. O bir hayırsızdı, neden gönül arıyor? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı, neden gönül arıyor? Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Unut onu sen neden?
Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizde devam ediyor. Efendim, 2021 yılında çalışma hayatının önemli olaylarını, kamu toplu iş sözleşmelerini, iş yaşamında çözüme kavuşturulan ve yeni yılda çözüm bekleyen meseleleri konuşacağız. Şu anda telefon attığımızda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin var. Sayın Zengin, merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum Tarkan Bey. 2021 yılına veda ediyoruz, birkaç gün kaldı. İnşallah 2022 yılına gireceğiz sağlıkla, huzurla, mutlulukla. Tabii 2021 yılında çok şey yaşadık. Diliyoruz ki Allah'tan 2022 yılında bu kötü olaylarla karşılaşmayız. Her şey bizler için, insanoğlu için daha güzel olur. Konumuza başlamadan önce 2022 yılı için dinleyicilerimize neler söylersiniz? Duygu ve düşüncelerinizi almak isterim.
Evet, bütün dinleyicilerimize de, bütün insanlığa da, Türkiye Cumhuriyetimize de, devletimize de 2022 yılının hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum. Çalışma hayatının aktörlerinin, yani işçilerin, memurların, işverenlerin sorunlarının çözüldüğü ve daha aydınlık bir Türkiye'ye, daha iyi bir dünyaya doğru yolculuğumuzun sürdüğü bir dönem olmasını temenni ediyorum.
İnşallah. Sayın Zengin, 2021 yılı içinde çalışma hayatının en önemli olayları nelerdi? Bu hususta neler söylersiniz?
Şimdi Mustafa Bey, biliyorsunuz 2020 yılında biz Mart ayından itibaren salgınla karşılaştık ve 2020 boyunca salgının etkilerini gördük. Özellikle hem ekonomiyi, hem iş gücü piyasalarını, hem çalışma hayatını derinden etkiledi. Hı hı. 2021 yılına da bu 2020'den devralınan salgının etkileriyle birlikte girdik, ama etkilerinin de azaltılmaya çalışıldığı, özellikle ekonomik sosyal etkilerinin çalışanlar, geniş emek kesimleri üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla yürütülen politikalarla girmiştik ve bu salgının başta etkilerini gidermek, bir de çalışanların toplu sözleşme süreçlerinin yaşandığı bir yıldı 2021 yılı ve kamuda da gerek işçilerin gerek memurların toplu sözleşmeleri tekli yıllarda yapılıyor. Yani 2021'de, bir sonraki 2023'te olacak, sonra 2025'te. Hı hı. Yani tekli yıllara geldiğimizde toplu sözleşmeler 2 yılda bir yapıldığı için o yıllar milyonlarca çalışan açısından son derece önemli bir yıl oluyor. 2021 yılı da bu açıdan çalışanların toplu sözleşmelerinin akdedildiği, 2 yıllık süreçte alacakları zam oranlarının belirlendiği, çalışma şartlarının düzenlendiği bir yıl olması dolayısıyla da son derece önemliydi. Ve burada da hem işçi sendikalarıyla hem de memur sendikalarıyla uzlaşmayla sonuçlanan bir toplu sözleşme dönemi oldu. Dolayısıyla bu da son derece 2021'in çalışanlar açısından büyük bir öneminin olduğunu gösteriyordu. Ayrıca yine 2021 yılında şu anda memurların beklediği 3600 ek göstergenin toplu sözleşmeyle 2022 yılında çözüleceğine dair bir madde vardı ve önümüzdeki yıl bu mesele çözülecek. Yine sözleşmeli personele kadro verilmesi meselesi toplu sözleşmeyle bağlandı. Evet. Burada yer aldı. O nedenle yani 2021 yılına damgasını vuran en önemli çalışma hayatına dair olay 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesi, yaklaşık 4 milyon aktif çalışan, 2 milyon 100 bin de emekli, 6 milyon 100 bin memur ve emeklisinin ücretleri, maaşlarının belirlendiği bir yıl olması. Dolayısıyla o damgasını vuran en önemli olay bu milyonlarca çalışanı ilgilendiren toplu sözleşmeler oldu diyebiliriz.
Sayın Zengin, az önce kamu toplu sözleşmelerinden bahsettiniz. Burada ortaya çıkan sonuç nedir?
Yani şöyle, bir kere Mustafa Bey, toplu sözleşmelerin mutabakatla imzalanmış olması son derece önemli. Yani örneğin 700 bin kamu işçisini ilgilendiren kamu işçileri toplu sözleşmeleri 11 Ağustos'ta bağlandı ve taraflar uzlaşarak bir sonuç çıktı. Yine 23 Ağustos'ta az önce söyledik 6 milyon 100 bin memur ve memur emeklisinin toplu sözleşmeleri de tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandı ve imzalandı. Ve burada hem çalışanlar açısından, yani tarafların üzerinde mutabakata varması, uzlaşması şu anlama geliyor. Demek ki genel olarak çalışanların o toplu sözleşmeden sağlanan haklarla ilgili genel bir memnuniyetinin olması anlamına geliyor. Bunu hem Türk demokrasisi açısından, hem çalışma barışı açısından, hem de endüstri ilişkiler sistemi açısından son derece önemli görüyorum. Önemli bir dönemden, hem de salgının etkilerinin hala devam ettiği bir dönemde tarafların memnuniyeti son derece önemliydi. Orada alınan çok sayıda haklar vardı. İşçiler örneğin birinci yıl için %12 artı 5, ikinci yıl için %5 artı 5 ve enflasyon farkı almışlardı. Yine işçilerde 500 lira seyyanen zam verilmişti. Memurlarda 2022 yılı için %5 artı 7, 2023 için ise %8 artı 6 alındı ve enflasyon farkı bunlara ilaveten verilecek. Bunlar alınmıştı. Onun dışında her hizmet kolunun memurlarda kendilerine dair önemli haklar da elde etmişti. Yani 360-370 madde vardı memur toplu sözleşmelerinde kazanım olarak. İşçilerde de yine benzer sayıda, yani bazı toplu sözleşmelerde 140 madde var, bazılarında 130 madde var. Bunların hepsi kazanım sayılmaz ama önemli kazanımların elde edildiğini ifade edebiliriz.
Evet, peki. Sayın Zengin, 2021 yılının çalışma hayatı açısından çözülen en önemli meseleleriyle önümüzdeki yıl çözülmesi beklenen meseleleri hakkında neler söylersiniz? Az önce de ifade ettiniz. Süreç nasıl işleyecek? Buna dair neler söylersiniz? İşte 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro verilmesi gibi.
Tabii 3600 ek gösterge kamuda çalışan memurların önemli bir beklentisi Mustafa Bey. Burada 4 meslek grubu konuşuluyor. Yani 3600 ek göstergeden yararlanacak öğretmenler, polisler, hemşireler, din görevlileri, bir de diğer yöneticiler denen bir kesim var 5. grup olarak, ama bunun tam çerçevesini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü 2022 yılında bu çalışmanın tamamlanacağını toplu sözleşme maddesi ifade ediyor. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız da ifade etti. Buna ilişkin bakanlık çalışmalarını tamamlamak üzere. Burada sosyal taraflar dediğimiz sendikalarla bir araya gelecekler. Özellikle yetkili sendika memur senle oturup bunun çerçevesi belirlenecek. Ama 3600 ek göstergenin çalışanlara katkısı ne olur dediğimizde yaklaşık olarak, tabii burada net rakam önümüzde biliyorsunuz Ocak ayında yeni zamlar gelecek. Ama yaklaşık olarak şunu söyleyebiliriz. Bu, eğer birinin ek göstergesi örneğin 2200'den 3600'e çıkarılacak olanlar var, 3000'den 3600'e çıkarılacak olanlar var. Onların emekli maaşlarında yaklaşık 900 lirayla 1100 lira arasında bir değişiklik meydana getirecek. Yine emekli ikramiyelerinde de 25 lirayla 32.000 lira arasında bir artışa neden olacak.
Önemli bir
nedenle,
artış.
Tabii o nedenle çalışanlar dört gözle bunu bekliyorlar. Bunun da yakın zamanda çıkacağını göreceğiz. Yani yılın son günlerindeyiz. Önümüzdeki yılında belki 2022 yılın çalışma hayatı açısından en önemli olaylarından biri 3600 ek gösterge yasalaştığı takdirde o olacaktır. Bir de geçici personel dediğimiz ya da memurlarda sözleşmeli personel olarak nitelendirdiğimiz kesimler var. Özellikle 2019 yerel seçimlerinden sonra bazı belediyelerde siyasi partiler el değiştirdi ve bu belediyelerde ideolojik nedenlerle insanlar işlerinden çıkarıldı. En son örneğin Kırşehir Belediyesi'nde yaşandı. 25 sözleşmeli personelin geçen hafta işine son verildi. Bu personeller de dahil olmak üzere aslında bir mağduriyet yaşıyorlar. Ve kamuda şu anda 530 bin civarında sözleşmeli personel var. Bunların da kadro meselelerinin nasıl olacağına dair de yine toplu sözleşmede bir madde vardı. Onun da 2022 yılı içerisinde gerçekleşeceğini göreceğiz. Bu da gerçekleştiği takdirde 2022 yılı çalışma hayatının belki de en önemli olayları arasında sayılacak diye düşünüyorum. Bunun dışında biliyorsunuz Mustafa Bey, şu anda bütün emeklilerin, memurların gözü 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamında. Evet. O enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon çerçevesinde hem memur ve emeklilerine hem SSK ve Bağkur, yani işçi ve Bağkur emeklilerine de bu belirlenecek enflasyondan sonra zam verilecek. Dolayısıyla bütün milyonlarca insanın, biliyorsunuz ülkemizde 13 milyon civarında emekli var. İşte 4 milyon civarında aktif çalışan memur var. Yaklaşık 17-18 milyonun gözü 3 Ocak pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranında olacak. Ona göre hem aktif olarak çalışan memurların, emekli memurların, işçilerin ve emekli Bağkurların maaşı da o gün belli olacağı için çok önemli bir gün olarak 2022'nin ya damgasını vuracak bir gün olarak da ifade edebiliriz.
Evet. İnşallah herkesin memnun olacağı güzel ekonomik gelişmeler sağlanır. İş hayatında da aynı şekilde.
Biz de öyle temenni ediyoruz. Yani çalışanların, emeklilerin beklentileri var. Yani biz de çevremizden de görüyoruz. Bizimle işte sosyal medya üzerinden paylaşanlar üzerinden de görüyoruz. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. İnşallah el birliğiyle bunu atlatmış oluruz. Ama şöyle unutmadan hemen ifade edelim. 2021 yılına çalışma hayatına damgasını vuran olaylardan biri de 6 Aralık 2021 tarihinde açıklanan asgari ücret. Yani 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek asgari ücreti Sayın Cumhurbaşkanımız taraflarla birlikte 16 Aralık 2021 tarihinde açıklamıştı. Ve son yılların en önemli zammıydı. Biliyorsunuz asgari ücrete %50 zam yapıldı. Dolayısıyla bu da hem asgari ücretle çalışan işçi kardeşlerimize hem de diğer bütün ücretlilere, yani diğer ücretlilere de asgari ücret üzerinde alanlara bu kadar zam yapılmış olmasa bile, yani bir kıstas olarak kabul edilip ona yaklaşan oranlarda zamlar yapılıyor şu anda. Dolayısıyla bu da çalışma hayatının damgasını vuran bence en önemli olaylardan biri olarak 2021 tarihinde yer aldı diye düşünüyorum.
Peki Sayın Zengin, önümüzdeki yıl çalışma hayatı açısından en önemli sorunlar neler? Bu konuda neler söylersiniz?
Elbette Mustafa Bey, çalışma hayatı çok dinamik bir süreç. Yani her an yeni sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz ve bunlara ilişkin yeni çözüm önerileri aranıyor, bulunuyor. Yani Türkiye'nin mesela çalışma hayatında işsizlik genel bir meselesi, genel bir sorun. Yani kronik bir işsizliğimiz var ve bu özellikle genç işsizlikte daha fazla. Çünkü dünyada da böyle. Bu işsizliğe çözüm bulmamız gerekiyor. Buna ilişkin çeşitli politika ve tedbirler devreye sokuluyor. Türkiye'nin bugün tartışılan yeni ekonomi modeli içerisinde de aslında istihdam politikaları önemli bir yere tekabül ediyor. Bu açıdan 2022 yılında özellikle hem iş gücü piyasalarına giren yeni iş gücünü arz edenlere iş bulmak hem de var olan gençlerimize iş bulmanın önemli bir sorun olarak masada durduğunu biliyoruz. Çünkü Türkiye genç bir nüfusunun önemli bir bölümü eğitim hayatının içerisinde ve her yıl iş gücü piyasalarına yaklaşık olarak 900 bin, 1 milyon kişi ben iş bulmaya hazırım diyerek iş gücü piyasalarına arz ediyor. Dolayısıyla burada o iş gücü arzına işte talep bulmak da hükümet politikaları içerisinde önemli bir yeri işgal ediyor. Dolayısıyla bu anlamda bu dönemde de 2022 yılı içerisinde de iş gücü piyasalarında çalışanlara iş bulmak önemli bir sorun olarak masada duruyor. Yine iş sağlığı güvenliğine ilişkin tedbirler alınması, çalışanların sağlığını koruyan tedbirler alınması önemli bir mesele olarak yer alıyor. Özellikle bu ücret satın alma gücünü, ücretlerin satın alma gücünü korumak temel bir politika olarak yer alıyor. Bunun da 2022 yılı içinde en çok konuşacağımız konular arasında yer alacağını düşünüyorum. Salgının etkileri giderek hem üretim hem de iş gücü piyasalarından kalkmış olsa da onun getirdiği bir takım etkilerin devam edeceğini, mesela çalışma hayatında dijitalleşmenin yaygınlaşacağı bir dönemi hep birlikte yaşayacağımızı düşünüyorum. Çalışma hayatının belki yeni, daha önce duymadığımız yeni sorunlarıyla da karşı karşıya kalma ihtimalimiz olabileceğini yine 2022 yılı içerisinde karşılaşabileceğimizi düşünüyorum.
Sayın Zengin, şimdi Avrupa'da omikron varyantının hızla yayılmasıyla birlikte işte kapanmalara gidildiğini, bazı ülkelerde, bazı ülkelerin de kapanmaya gideceği konuşuluyor. Ülkemizde de böyle bir senaryo, Allah korusun, gündeme gelirse, tabii ekonomi zaten zor durumda, çalışmaya ihtiyacımız var, üretmeye ihtiyacımız var. Bunların olmasını istemiyoruz elbette. İşte Milli Eğitim Bakanımıza sordular, okullar kapanmaya gider mi, acaba uzaktan eğitime tekrar dönülür mü diye, böyle bir şey düşünmüyoruz diye ifade etti Sayın Milli Eğitim Bakanı. Tabii bütün dünyayı etkileyen bir virüsle savaşıyoruz. 2022 yılında inşallah bu virüs dünyayı terk eder de ekonomik olarak rahatlarız diye ümit ediyoruz. Şöyle bir genelleme yaptığımızda ekonomileri hep bozan koronavirüs olduğunu, işte iş yerlerinin uzun süreli kapalı kaldığını gözlemleyebiliyoruz.
Tabii Musa Bey, burada özellikle tedarik zincirlerinin bozulması, üretimdeki aksamalar, işte ham maddelerde yaşanan sıkıntılar, bütün bunları biz Türkiye olarak özelde yaşadığımız gibi dünya da yaşıyor. Ve evet, salgının en önemli etkileri bugün konuştuğumuz enflasyon bütün dünyada temel bir mesele haline gelmiş. Bunun da nedeni işte bu üretim sürecinde yaşanan aksaklıkların da önemli bir etkisiyle. Yani dünyada hiç enflasyon sorunu yaşamayan ülkelerde bile, işte %1, %0.5 enflasyon olan ülkelerde bile %5-6 enflasyonun yaşandığı bir dönemdeyiz. O nedenle biz salgının etkilerinin üretimin çarklarını döndürerek bunun ekonomik ve sosyal hayata etkilerini azaltmış bir ülkeyiz. Burada da Türkiye büyük bir başarı örneği olarak yer alıyor. Ama dikkat etmemiz gerekiyor. Yani temizliğe, maskeye, mesafeye her zamandan daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Türkiye'nin yani yeni bir kapanmayının olumsuz etkilerini hiçbir zaman yaşamayı arzu etmeyiz. Bunun tabii, da yolu bizim hem temizlik anlamında hem maske, mesafe ve salgının diğer sağlık açısından yapmamız gereken aşı başta olmak üzere işte o tedbirlerini aldığımız takdirde ben yeni kapanmalar yaşayacağımızı düşünmüyorum. Türkiye bu anlamda yani belli bir mesafe kat etti. Önümüzdeki günlerde de bu salgının özellikle üretim coğrafyalarını değiştirdiğini de görüyoruz ve Türkiye için bu önemli bir fırsat olarak da duruyor. Türkiye dünyanın birçok ülkesine 5 saatlik uçuşla ulaşabilen bir ülke konumunda, stratejik konumu, eğitimli bir iş gücünün olması, imkan ve kabiliyetleri dünyada bir yeni üretim üssü olmasını sağlayacak donanımlara sahip. İnşallah bu sorunların yaşandığı bir dünyada Türkiye bunları bir fırsat olarak değerlendirip hem ülkemizin geleceğine, hem gençlerimizin geleceğine, hem iş gücü piyasalarına, hem üretim dünyasına önemli olumlu katkılar olarak yansıtacak bir düzlemde duruyor. İnşallah bunu da değerlendirecektir.
İnşallah. Sayın Zengin, 2021 yılında çalışma hayatına dair önemli olayları özetlediniz. Aktardığınız bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
Sağolunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerleydi. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca. Sizlere bugünlük veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.